Ayrım 17. Yalancı Tanıklar Kahvesi Vedat Türkeli. Sayfa 164. İşte bunun için güveniyordu Salih'in arkadaşlığına. Güvenmeyip de ne yapacaktın? Aslında senin de düşündüğün şeyler değil mi bunlar? Dile getirmeyi onuruna yediremiyorsun. Kapalı yerde kalamazmış da. Yemezler. İnsanlar korkar oğlum. O korkuyu aşıp yolunda gidene yürekli derler. Aşamayan korkaktır. Korku bokuna saptığı yoldaki yanlışlarını parlak sözlerle savunmaya yelteniyorsa dönektir. Şaşmadan yolunda gidenlere saldırıp bulaşıyor, karalar çalıyor, işleri bin bir yalanla bozup karıştırmaya kalkıyorsa tam alçaktır o. İyi ezberlemişsin. Başka? Ben ilk fırsatta seni bizim oraya sokmaya bakıyorum Muhsinciğim. Umut verici bir durum yok şu anda. Ayılır gibi doğruldu Muhsin. Aslında benim içimde yatan aslan da o. Fakülteye ısınamıyorum bir türlü. Pideyi güvenli bir yere taşımaktan söz ettik Nedim Hoca'yla. Bakınayım diyorum. Yapabilirseniz iyi. Bir şeyler yapmam gerek, böyle boş boş. Acı gülümser bir takılmayla ekledi. Hacı babamın yanına dönmekten başka her şeyi yaparım Salihciğim. Bir an suskunluktan sonra, o da yanlış dedi Salih. Bir kıpırtı var demek yörede. Sevenlerin çok. İlle de burada kalacağım diye boşu boşuna beklemek de akıl değil Muhsinciğim. Duraladı Muhsin. Bir şeyler toparlamaya çalıştı kafasında. Doğrusun da içim istemiyor, ne bileyim. Duraksadı bir. Reyhan da yanaşmıyor. Ağzını aradım bir iki. Abayı fena yakmışsın. Gülümsüyordu Salih. Takılma batmıştı Muhsin'e. Başını kaldırıp dik baktı biraz. Bir zararı mı var devrimciliğe dedi. Günaha mı giriyoruz yoksa? Gülmeye vurdu Salih. Kıskandım oğlum, darısı başıma. Senin sedefin var ya... İnceden alaylı bakıyordu Salih. Hiçbir kararımda onu hesaba katmadım. İyi halt ettin. Aynı sinsi gülümsemeyle. Bilmem dedi Salih. Bir duraksayıp aldı. Onun da yakındığı yok. İyi kötü gidiyor işte. Reyhan'la olmaz öyle ilişki. Dalgın, düşünceli bir sessizlikten sonra. Güç iş bu oğlum dedi Salih. Kadınsız duramazsın sürgit. Sapık mapık değiliz şükür. Birine bağlandın mı da onun gözü sende, senin gözün onda. Bir yerde bir haltlar karıştırmasın sakın. Hele kız da devrimci ise al başına belayı. Alaylı güldü. Bir şeyler diyecekti Muhsin. Boş verdi. Sözleri, davranışlarıyla Reyhan akıp geçivermişti karşısından bir an. Salih'in dediklerinin, istediklerinin Reyhan'dan ayrı nesi vardı ki? Reyhan devrimci miydi? Tartışmak gelmiyordu içinden hiçbir şeyi. Mutluydu, Reyhan'ı istiyordu, umurunda değildi ötesi. 12'yi bulmuştu kalkmaları. Çakırkeyif, bulvara indiler. Önemli bir şey olursa arayacaktı Salih. Muhsin taksi durdurmuştu. El sıkışıp ayrılırlarken, ''Kadınlara karşı uyanık ol oğlum.'' dedi Salih alaylı gülücükle. ''Sen de ara beni.'' ''Ararım da.'' ''Korkulacak bir bela yok başımda Salihciğim.'' dedi Muhsin. Aynı alaylı gülümsemeyle. Binerken de ekledi yavaşça. Devrimci mevrimci değil Reyhan. Ama sen devrimcisin. Araba yürüyünce pencereden el sallayan Muhsin'e yolun kıyısından gülerek bakıyordu. Uzunca bir süre takılıp kaldı o geceki konuşmalara. Çelişkiler, çatışmalar içinde evrile çevrile akıp giden yaşam, aldatmalardan, yatsımalardan, suçlayıp savunmalardan, ağlayıp sızlamalardan, esrik eden mutluluklardan oluşmuş korkularla dolaşılan yabanıl bir ormandı. Kadını da değiştiriyordu, erkeği de. Çocuklar oluyor ya da olmuyor, zamanla kalan kimi sıcak bağlar içinde ya da tüm geçmişi örten soğuk bir yalnızlıkta bir kadınla bir erkek baş başa ölümlerini bekliyorlardı sonunda. Salih ile konuşmalarını anımsattığı, Nedim Hoca'nın sözlerinden de aklında kalmış şeylerdi bunlar. Bir delikanlılık aşkını anlatırken söylemişti hoca benzer sözleri. Ne gereği vardı bunları düşünmenin şimdi? Salihciğime sedef yetiyor. Benim için de Reyhan var. Başka kadınları için çekmiyor mu? Diyelim ki çekiyor. Diyelim ki ne demek? Otobüste memelerinin ucu bluzunu derdi delecek kadını. Peki ne yaptık yani? Otobüste ne yapacaktın? Ne bileyim? Kafanda ne yaptın? Yolculuk 3 gün sürseydi de kadın da sana... Saçma, bunları mı düşüneceğiz? Ev işi var, telefon işi var. Reyhan gelsin, yapacaklarımızı kesinleştirelim. Gündem bu şimdi. Her sabah her şeye karşın umutla başlayan beklentili günler akşam karanlığıyla üstüne çöküyordu. Sıcaklar bastırmıştı. Gün geçmiyordu ki ülkenin bir yerinden havayı daha da ağırlaştıran sağdı soldu diye bir kıyım, bir saldırı duyumu gelmesin. Solcu bir doçenti vurdular Hacettepe'den. Nedim Hoca iyice tedirgindi. Çözüm değildi, biliyordu ama ödenecek bonolar olmasa, yaz dinlencesi diye bir ay kapatmayı bile düşündüğünü söyledi bir gün. Muhsin bakınıyordu. Güvenli dedikleri bölgede uygun yer bulmak da kolay değildi. Kiralar yüksekti. Yeni yerin nasıl çalışacağı da bilinmezdi. Nedim Hoca karşı çıkmazsa fideye ortak olmayı düşünmüyor değildi. Reyhan gelsin de bakalım. Ses yoktu ondan da. Sormuyordu. Telefon beklentisiyle fideye uğruyordu yalnız sabah akşam. Ciddi bir okumaya kaptıramamıştı daha kendini. Bol bol uyuyordu. Hocadan aldığı kimi kitaplara göz atıyor, gazetelere, dergilere bakıyordu evde. Akşam serinliğinde çıkıp tam bir başıboşlukla ara sokaklarda dolaşıyor, ana yollarda yürüyor, parklara girip aldığı bir dergiyi, gazeteyi karıştırıyor, gezinenlere bakıyordu tembel tembel. Meyhaneye takılmamak için akşam bir şeyler yiyip eve kapanıyordu erkenden. Tiyatrolar kapalıydı, sinemalar da hiç çekici gelmiyordu. Bir gece düşünde Reyhan'la sarmaş dolaşken uyanıverdi birden. Donu ıslanmıştı. Şaşkın, tedirgin kalkıp duş alırken de mastürbasyon yaptı tutamayıp. Sabah telefon açtı Fide'den. Reyhan Hanım Almanya'daydı. Ne vakit geleceğini de bilmiyorlardı. Verebilecekleri bir telefon ya da adres de yoktu Almanya'da. Günler daha da sıkıcı olmaya başlamıştı. İstanbul'a gitmeyi bile düşündü. Bir hafta kadar sonra akşamüstü telefon açtı Fide'den. Sekreter kız kimin aradığını sorunca ikircikli duraladı bir. Adını söylerse atlatacak mıydı kız yoksa? Bu da nedendi şimdi? Verdi adını. Heyecanla beklemeye başladı. Bitmeyecek gibi bir sessizlikten sonra Reyhan'ın yorgun sesi geldi telefondan. Efendim. Sevinçten ne diyeceğini bilemedi birden. Reyhancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Yorgundan öte kırgındı sesi. Ne vakit geldin, bugün mü? Uzayan bir suskunluktan sonra aynı yorgun ses, ''Bir iki gün oldu'' dedi ağzından isteksiz dökülür gibi. ''Bir iki gün mü olmuş, ne diyeceğini bilemedi önce Muhsin. Babana bir şey mi oldu?'' Aynı bezgin ses yanıtladı hemen. ''Söyleyecek bir şey yok şu anda. Gece geleyim mi? Evde değilim.'' Evde değilmiş. ''Dışarıda bir yerde? Gece olmaz.'' Bir duralamadan sonra yorgunca ekledi. Yarın, akşam 6'da Güven Park'ta, Anıt'ın orada buluşuruz istersen. İstersen mi? Ne diyor bu kız? Reyhancığım, şimdi biz yani... Kekeliyor gibiydi. Evet, yarın 6'da, iyi akşamlar. Kapandı telefon. Donup kalmıştı. Hoca çocuklarla kitap sayımı yapıyordu dışarıda. Yıkılmış gibiydi sıkıntıdan. Kimseye böyle görünmek istemezdi. Kalktı hemen. Nereye gideceğine güçtü karar vermesi. Sokakta yürümeye koyulunca kendini toparlamaya başladı. Ne var bu kadar büyütecek? Belli ki büyük sıkıntılar yaşamış kız. Senin varsa yoksa kendin. Reyhan da bunu demişti sana. Ben. Düşlerin bozuldu. Ah sevgilim, kavuştuk sonunda deyip kollarına atılacaktı ki. Tut ki öyle. Alay edecek ne var bunda? Ne yapalım, sık dişini. Yarın parkta kucaklarsın. Parkta da ne kucaklanır ya. Uyur uyanık sıkıntılı bir gecenin sabahında olayı yeniden düşününce gerçekten bencil buldu kendini. Apaçık ki kız acı içinde. Senin derdin, Reyhan niye bana yüz vermedi? Şenlik gününde göbek atan biri sanki. Neyse, öğreneceğiz. Umutlu, sallantılı bir güvensizlik içinde akşam 6'ya doğru parkın kapısından girerken salt yakıcı özlemle doluydu çırpınıp duran yüreği. Anıt yöresine şöyle bir göz atıp karşısında ağaç altındaki bir banka oturdu. Dakikaları sayıyordu artık. Alaylı bakışıyla Salih dikilmişti karşısına bir an. Kızıyordu ki karşı kapıdan girmiş Reyhan'ı görünce fırladı hemen. Yolun yarısında uzattığı kollarıyla karşıladı. Kendini kollar gibi duralayan Reyhan elini sıkmaya uzanmıştı ki umursamadan eğilip yanaklarından öptü. Öpücük değil, tepki bile vermemişti kız. Yorgun, soluklu yüzü, her zaman dikip baktığı, o ısısı belirsiz gülücüklü gözlerini, gülücük mü vardı ki, sürekli kaçırıyordu sanki. Şaşkınlığı iyice artmıştı, ne diyeceğini bulamıyor gibiydi Muhsin. Toparlanmaya çalıştı, aldı hemen. ''Hoş geldin canım, ne oldu, söyle hemen. Akşamdan beri öyle şaşkınım ki geldiğine bile sevinemedim. Babanın durumundan mı böyle?'' bırak şimdi babamı, sevinecek ne var ki sevinelim. Oturduğu yerde birden dönüp kesmiş, emreder gibi dikilmişti karşısına. Isısını iyice yitirmiş, karanlık bir bakıştan sonra aldı hemen. Geçici geldim buraya, yapmam gereken bazı işler var, birkaç güne bitirip dönüyorum hemen. Muhsin'in toparlanıp bir şeyler demesine kalmadan ekledi. Almanya'ya yerleşeceğim. Ne diyor bu kız yani şimdi? Peki ben? Bir duraksamadan sonra aynı karanlık bakışla sürdürdü Reyhan. Bak Muhsin, lütfen duygularınla değil, aklınla dinle söyleyeceklerimi. Önce bil ki bu karara varmam kolay olmadı. Hiçbir biçimde değiştiremeyeceğimden de sakın kuşku duyma. Yararı olmaz. Birden tam kavrayıp yerine oturtamadığı bu vuruşa direnmenin yolunu arayan Muhsin'in karşısında Reyhan, daha da dikelmiş özgüvenli bakışlarıyla iyice üstünlük kazanmıştı sanki. Bundan sonraki yaşamımda sen olmayacaksın. Senin yaşamında da ben yokum artık. Bu işi burada kapatıyoruz. Sanki bütün parka çökmüş sessizliğe baş kaldırarak onurunu kurtarmak ister gibi dimdik yukarıdan bakmaya çalıştı Muhsin. Biri mi var dedi alaylı, küçümsüyor bir ağızla. Bu yukarıdan alan söz iyice kızdırmıştı Reyhan'ı. Daha dik, daha sert bakıyordu. Var dedi patlar gibi. Sen varsın, seninkiler var, ötekiler var, bir sürünüz varsınız. Ben bu kanın içinde durmak istemiyorum artık. Şimdi ne diyor bu kız? Bu kızın ne dediği de belli değilse, Salih'in dediğini diyor. Alaylı sırıtıp duruyor Salih de orada. Eşek oğlu eşek. Senin de bilmediğin şeyler değil ki bunlar Muhsin yoldaş. Beklemiyor idiysen senin sersemliğin. Evet doğruydu ama içinden gelen bu değildi gene de. Bunları konuştuktu Reyhancığım diye sevecenlikle alıyordu ki Reyhan kesti hemen. Ben buraya tartışmaya gelmedim. Neyi konuşup neyi konuşmadığımızı çok iyi biliyorum. Siz insanlık için saldırıyorsunuz, onlar canavarlık yapıyorlar. Bıktım bu sözlerden ben oğlum. Duraksayıp aldı gene. Ne siz ilgilendiriyorsunuz beni ne onlar. Karanlıkta yabanıl parıltılıydı sanki Reyhan'ın bakışları. Diyecek ne kalmıştı ki? Kızgınlığını güç tutuyordu Muhsin. Acılı gülümsemeyle aldı gene de. İnsanlıkla canavarlığı ayıramıyorsan konuşmak boş. Evet, sizin kan dökerek varılacak insanlığınızdan anlamıyorum ben. Umarsız kalmıştı Muhsin. Gerçekten boştu konuşmak. Kafasına düşünce diye iyi kötü takıp takıştırılmış giysileri de nasıl soyunmuş bu kız böyle? Çırılçıplak. Donar ayol, güldü isteksizce. Bu kız da öyle işe yarıyordu demek. Bitti. Gitmek için doğruluyordu Reyhan. Beklemediği bir şeymiş gibi dikeldi Muhsin. Gidiyor musun? Söylenecek bir şey kaldı mı? Kızgınlığını tutamadı Muhsin. Sen ne bencil yaratıkmışsın be, dedi tiksinti dolu bir bakışla. Taş gibi duruyordu Reyhan. Sessizce bakışıyorlardı. Geldin, bildirini sundun, gidiyorsun. Karşında seni günlerdir yüreği çarparak bekleyen kişi ne umurunda olacak? İnsan olarak bir değeri mi var ki senin için? Öyle değil mi? Neler olup bittiğini bile söylemedin doğru dürüst. Senin insanlığın buysa benim de sözüm yok kızım. Ben canavarım. Güle güle. Şaşırdı Muhsin. Hiç düşünmeden kendiliğinden dökülüvermişti sözler. Tam da bunları istemişti işte. Kalkmak için davranırken başı önünde dalgın kımıltısız kaldı Reyhan. Sarsılmıştı sanki. İçini kaplayıveren mutluluk şaşırtıcıydı Muhsin için. Doğruldu Reyhan. Yorgun gözlerinde küllerden aralanmış ateşciklerin ışıltısı belirmeye başlamıştı. Ağırdan soluğunu boşalttı. Toparlanıp dikelmeye çalıştı yeniden. Ne anlatayım diye sertçe aldı. Birbirinden rezil, çirkin, alçakça, aşağılığın aşağısı bir sürü pislik. Gördüm, duydum, utandım. Neyi anlatacağım? Ağzımı kirleteceğim bir de. Suskun bakıp durdu bir süre. Acılı aldı gene. O ki istiyorsun. Sen babamı tanımadın. Ne iyi ne kötü biri. Varsalığı da yok öyle aman aman. Derdi ezilmeden geçinmek. Büyük suçu varmış meğer. Duraksayarak sertçe baktı bir. Şiiymiş Ali Ekber Efendi. Sinir içinde başını çevirip uzaklara baktı bir süre. Döndü ağırdan. Biliyor musun? Bu yaşa geldim, bizim evde böyle şeylerin konuşulduğunu hiç anımsamam. Annelerimiz değilmiş de babamızmış Şii. Bir sürü iş yerlerini yakıp yıkmışlar. Ali Ekber Efendi'yi kovalayıp bir de kafasına vurmuşlar taşla. Konuşamıyor, iyileşme umudu da pek yok. Murat'ın, oğlanın ayağı kırık. Tam bir ürkü içinde herkes. Hele çevrede Malatya'da, Kahramanmaraş'ta. yarın Kars'ta, Erzurum'da, tüm ülkede. Gene kesti birden. Birkaç gün bile olsa o pisliğin içine düşmek başka. Gazetede, televizyonda okuyorsunuz, görüyorsunuz, bitiyor. İçim dışım yanıyor benim. Düzelmeyecek bu işler. Her şey daha kötüye gidiyor. Benim gücüm yetmez bunları değiştirmeye. Dinmiş, ulusmuş, sınıfmış, sonunda herkes birbirini öldürüyor. Bu saçma kavgalara dayanacak gücüm de yok. İstemiyorum da böyle bir gücümün olmasını. Sinirli bir gülüşle kesti Muhsin. Bütün suç bende mi oluyor yani? Hayır, bende. Uzak duramayacağım kalırsam. Durup acılı ışıltısı kararmaya başlayan gözlerini dikti Muhsin'e. Bir süre durup sertçe ekledi. Çünkü sen varsın. Bir suskunluktan sonra gene buz gibiydi Reyhan. Evvelsi gün Bedrettin abiyi vurdular Hacettepe'den. Doçent Bedrettin Cömert'i diyordu. Tanıyor muydun? Sevdiğim, saydığım biriydi. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Bakışları daha da kararmış gibiydi. Sertçe aldı. Yalnız ondan değildi bu. Duralayarak dimdik bakışıyla ekledi. Sendendi. Anlamamıştı Muhsin. Ne diyor bu? Biz mi öldürdük yani? Bir şey demesine kalmadan gene bir yorgunluk çökmüş gözlerini dikip ağırdan aldı Reyhan. Sana yapılacak böyle bir alçaklığı taşıyamayacağımı bir kez daha anladım. Kesin anladım. Ne diyeceğini bilemeden kaldı Muhsin. Mutluluk esintisinde bir yeşil yaprak ürpertiyle kımıldamıştı içinde. Kızmalı mıydı buna şimdi? Kızamamıştı. Niye? Nasıl kızacaktı ki? Kız diyor ki yani. Gözlerini kaçırarak kalktı Reyhan. Muhsin de kalkmıştı ağırdan, isteksizce. Gözleri ıslak mı bu kızın? Güdüsel bir diretmeyle. Yanlış yapıyorsun Reyhancığım dedi, sevecen bir sesle. Seni çok seviyorum ben. Toparlandı Reyhan. Dimdik durup baktı, nemli bakışlarıyla. Beni seviyorsan lütfen bana yardımcı ol dedi. Göz göze kaldılar bir kısa süre. Göz pınarlarında beliren damlacığı şimdi saklamadan bakıyordu Reyhan. Iğdır'da bile yaşadığım acının asıl ağırlığı sana kıyıldığını duymak korkusundan geliyordu, biliyor musun? Seni tuttuğun yoldan ayırmaya gücüm var mı? Aptal değilim ben, çok iyi biliyorum ki yok. Niye dayanmak zorunda olacakmışım bu kahreden acıya? Leyla Mecnun öyküsü mü yaşayacağım aptalca? Sevmek buysa, hayır oğlum, ben seni sevmiyorum. Sağlıkla kal. Döndü Reyhan. Yorgun ama güvenli adımlarla uzaklaşıp çıktı parktan. Birbirini çiğneyen çelişkili duygular içinde taş gibi kalmıştı Muhsin. Banka oturdu. Pek bir şey görmeden, niye yaptığını da bilmeden çevresine bakındı bir süre. Kalkıp ağırdan yürüyerek bulvara çıkınca anımsadı uyanır gibi. Reyhan yoktu artık. Yoksa yok, ne yapalım yani? Neleri nasıl yapacağı konusundaki tasarılarına oturup tek başına kesin biçim vermesi gerekirdi. Hadi yap bakalım. Alaycı sırıtık bakışıyla Salih dikili vermişti gene karşısına. Ne bakıyorsun? İyi, dediğin oldu işte. Kıçına kına yak. Ödün verdik mi ki? Kız ödün istemedi ki. Doğrudan sepetledi seni. Biz ne yaptık? Hadi güle güle dedik biz de. Ağladık mı? Yok, ağlayacaktım bir de. Kız da ayağına kapanmanı beklemiyordu. Seni çok seviyorum yalvarmanı umursadı mı? Neredeyse ağlamaklıydı sesin. Ha siktir ulan. Adamın sinirini bozar bu herif. Senin sinirini bozan belli oğlum. Görelim ne yapacaksın şimdi. Ulan bu hergele Salih'le. Kız anlamış kimsenin beni yolumdan döndüremeyeceğini. Bu herife bak. Gidip bir yerde önce karnımı mı doyursam? Öğlende de pek yememişti. Yemek istemiyordu gene de. Bir acılık vardı ağzında. Güneş batmıştı. 17. ayrımın sonu, sayfa 173.